Ayrım 20.
Gözümün önünde sönüp gidiyorsun doğuştan tulpar Gülsarı. Bir gün öbür dünyada karşılaşırız ama artık senin toynak seslerini duyamayacağım. O dünyada senin koşacağın yol yok, nal izlerini bırakacağın toprak yok. Ot bitmez, canlı sesi çıkmaz orada. Ama ben yaşadıkça sen hiç ölmeyeceksin Gülsarı. Çünkü her zaman hatırlayacağım seni. Senin ayak seslerin kulağımda en güzel bir ezgi gibi kalacak. Tanabay atına bunları söylerken, zamanın yorga Gülsarı gibi hızlı koşarak göz açıp kapayıncaya kadar akıp gittiğini düşünüyor, kendisinin de yaşlandığına üzülüyordu. Belki Tanabay kendisini kocamız sayacak kadar yaşlı değildi ama insanı yaşlandıran yıllar değil, çileydi. Kendini yaşlı görmesi, sonunun çok yaklaştığına inanmasıydı. O gece can çekişmekte olan yorganın başında oturan Tanabay, bütün geçmişini düşünce süzgecinden geçirmekten kendini alamıyor, kocamışlık çağına böylesine çabuk ulaştığına şaşıyor, birçok şeye, özellikle de kendisini unutmayıp peşinden gelen partiye geri dön diyen adamın davetini kabul etmekte bunca vakit yitirdiğine pişman oluyordu. Bu olay partiden çıkarılışından 7 yıl sonra olmuştu. Tanabay o sırada Sarıgov, Sarıgov bir Kırgız aşiretinin adı, vadisinde kolhozun mallarına bekçilik yapıyor, yaşlı karısı Caydar'la orada bir evde oturuyorlardı. Kızları büyümüş, okula gitmiş, sonra evlenmişlerdi. Oğlu da teknik okulu bitirdikten sonra ilçe merkezinde bir işe girmiş, evlenip ayrı bir aile olmuştu. Bir yaz günüydü. Tanabay dere boyunda ot biçiyordu. Tam ot biçilecek güzel bir hava vardı. Çayır sessizdi. Sadece çekirgelerin cırcırları duyuluyordu. Üzerindeki gömleği kollarından çıkarıp yaşlıların giydiği geniş pantolonun şalvarın üzerine sarkıtmıştı. Tırpanı her savuruşunda kesilen otlar çalgının ucunda toplanıyor, geriye doğru uzanan bir sıra oluşturuyordu. Belli bir tempo ile tırpan çalmak, ot biçmek zevkli bir işti onun için. O bu işe daldığı sırada yakınında bir gazikin durduğunu, gazik arazi arabası ve içinden iki adamın indiğini fark etmedi. Selam Taneke, nasılsınız, iyi misiniz, kolay gelsin dedi yanı başında bir ses. Dönüp bakınca İbrahim'i tanıdı. Hiç değişmemişti İbrahim. Eskisi gibi tombul yanaklıydı. Yalnız biraz göbek bağlamıştı. Sonunda gelip bulduk sizi Taneke dedi İbrahim ağzı kulaklarına vararak. Parti ilçe merkezi birinci sekreteri sizi görmek için bizzat geldi. Tanabay İbrahim'in kurnazlığını içinden takdir ederek seni kurnaz tilki seni diye geçirdi aklından. Can çıkar huy çıkmaz. Nasıl da dal kavukluk ediyor. Böylesi bulunmaz doğrusu. Gelen ağam giden paşam der. Amiri kim olursa o da onun kulu kölesi olur. Hep dört ayağın üzerine düşer. Seni iki yüzlü. Hoş geldiniz çocuklar nasılsınız diye Tanabay onların elini sıktı. İbrahim'le gelen ve Tanabay'ın kolunu sıkıp bırakmayan genç adam beni tanımadınız mı baba diye gülümsedi. Tanabay dikkatle baktı, gözüm ısırıyor diye düşündü ama kim olduğunu çıkaramıyordu. Bir yerlerde görmüştü, hiç yabancı gelmiyordu. Bu yiğit delikanlı, tepse temir üzgendey tepecek olsa demiri bükecek kadar güçlü. Kuvvetli görünüyordu. Yüzü güneşten yanmış, kahverengini almıştı. Gülen gözleri güven veriyordu. Yüzü nurluydu. Üzerinde kurşuni renkte güzel bir elbise, başında hasır şapka vardı. Herhalde şehirli diye düşündü. Nasıl tanımazsınız bu yoldaş diye İbrahim onun adını söylemek isterken Tanabay onu durdurdu. Dur, dur da kendim bulayım dedi. Ve sevincini belli eden bir gülümsemeyle ''Tanıdım balam tanıdım, seni nasıl unuturum, aman mısın, esen misin yiğidim?'' Böylece tanıdığı genç adam Kerim Bekov idi. Tanabay'ın partiden çıkarıldığı o toplantıda onu mertçe, ısrarla savunan komsomol sekreteri Kerim Bekov. ''Madem ki tanıdınız, sizinle biraz konuşalım Taneke, gelin şöyle biraz yürüyelim.'' İbrahim'e dönerek siz de tırpanı alın otları biçe durun dedi. İbrahim o yaltak adam göze girmek için hemen kollarını sıvadı. Tabii yoldaş Kerim Bekov seve seve diye tırpanı eline aldı. Tanabay ve Kerimbekov çayırı geçip dere kıyısında bir yere oturdular. Benim buraya ne amaçla geldiğimi herhalde anlamışsınızdır Taneke. Görüyorum ki gücünüz kuvvetiniz yerinde. Çayır biçtiğinize göre sağlığınız iyi çok şükür. Sizi böyle gördüğüme sevindim. Can kulağımla dinliyorum balam. Seni gördüğüme ben de çok sevindim. Doğru Taneke, hemen konuya geçmeliyim. Biliyorsunuz çok şey değişti artık. Birçok şey düzene girdi. Daha da düzelecek. Biliyorum gözüm, biliyorum. Çok doğru söylüyorsun. Kendi kolhozumuzdaki değişme ve gelişmeleri görüyorum. Gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor gibi. Bazen gözüme inanamıyorum. Geçenlerde vaktiyle çobanlık yaptığım, çok zor günler geçirdiğim Beş Ağaç Vadisi'ne gitmiştim. Doğrusu kıskandım onları. Yeni bir kora yapmışlar. Hem de ne güzel yapmışlar. Çatısı çinkoyla örtülmüş. 500 baş hayvanı rahatça alacak kadar geniş. Çoban içinde güzel bir ev yapmışlar. Evin yanında ambarı, at korası da var. Düşümde görsem inanmazdım. Başka sürülerin durumu da böyle. Çok iyi olmuş. Köyde de değişiklikler var. Ne zaman gitsem yeni bir ev yapıldığını görüyorum. Dilerim bu iyi gelişme devam etsin. Bizim de amacımız bu Taneke. Daha yapılacak çok şey var. Onları da yapmaya çalışacağız. Şimdi sizi görmeye gelişimin asıl sebebini anlatayım. Gelin, partiye yeniden katılın. Sizin durumunuzu yeniden ele alalım. Geçen gün kurul toplantısında bu konuyu konuştuk. Güç olacağına geç olsun daha iyi. Tanabay şaşırıp kalmış, ağzını açamıyordu. Hem sevinmiş, hem eski günleri, o korkunç olayı hatırlayarak içi sızlamıştı. O derin acıyı söküp atamamıştı yüreğinden. O aşağılanma bir kan pıhtısı olmuş, donup kalmıştı yüreğinde. O yarayı deşmek istemiyordu. Çok sağ ol iki gözüm. Benim gibi bir ihtiyarı unutmadığın için çok teşekkür ederim dedi. Biraz durduktan sonra aklından geçenleri olduğu gibi söyledi. Gördüğün gibi artık ihtiyar oldum. Bundan sonra partiye ne yararım olur? Ne hizmetim olabilir? İşe yaramazın biri olup kaldım evladım. Benim devrim geçti artık. Sakın bana gücenme. Biraz düşünmeme fırsat ver, olur mu? Böylece ayrıldılar. Tanabay bugün giderim, yarın giderim diye ilçe merkezine gidip başvurmayı erteledi durdu. Bu arada vakit geçip gidiyordu. Fırlayıp gidecek kadar dinç değildi artık. Ağırlaşmıştı. Gitmek zor geliyordu. Bir gün gerçekten gitmeye karar verdi. Atına binip yola koyuldu. Ama yolun yarısına gelince atının başını çevirdi ve geri döndü. Neden öyle yapmıştı? Bunadım galiba diyordu kendi kendine. Merkeze giderken yarı yoldan dönüşünün ahmaklıktan başka bir şey olmadığını biliyordu. Biliyordu ama yine de kalkıp gidemiyordu. Merkeze inmek için yola koyulduğu o gün bir yorganın toz kaldırarak koştuğunu görmüştü. Görür görmez de anlamıştı onun Gülsarı olduğunu. O günlerde Gülsarı'yı çok az görüyordu. Yazın o kurak bozkırda, Gülsarı'nın koşup gittiği yolda beyaz bir toz bulutu yükseliyordu. Tanabay onu uzaktan seyrederken içinden bir şeyler koptu. Gülsarı'nın ardındaki o toz bulutu hiçbir zaman ona yetişemezdi. Yorga bir kuş gibi uçup giderken o toz bulutu upuzun ve göğe doğru yükselen bir kuyruk gibi hep geride kalırdı. Oysa şimdi Gülsarı kendi kaldırdığı bulutu geçemiyor, toz her yanını sarıyor ve Gülsarı kendi kaldırdığı toz bulutu içinde kalıyordu. Demek o da yaşlanmış, hızı azalmıştı. Ah Gülsarı sen de kötülemişsin diye geçirdi aklından. Tanabay Gülsarı'nın nasıl güçlükle koştuğunu düşündü. Toz bulutunun içinde kaldığı için soluğu kesiliyor, tozdan kurtulmak isteyen binici de onu durmadan kırbaçlıyor olmalıydı. Atın şaşkın gözlerini o toz bulutundan kurtulmak için bütün gücüyle nasıl ileri atıldığını ve yine de kurtulamadığını görür gibiydi. Gülsarı'nın sırtındaki adamın onun sesini duyamayacağını bilse de Tanabay bağırmaktan kendini alamadı. "Hey dur, öyle zorlama Gülsarı'yı," dedi. Adamın önünü kesmek için atını dört nala kaldırdı. Ama ona yetişemeden dizgini çekip durdurdu atını. Gülsarı'nın üzerindeki adam kendisi gibi mi düşünecekti bakalım? Ya ona sana ne, nasıl istersem öyle sürerim, sen ne karışıyorsun bunak moruk derse ne cevap verecekti? Bu arada Gülsarı toz bulutunun içinde bir görünüp bir kaybolarak düzensiz bir koşuyla ondan uzaklaşıyordu. Tanabay durduğu yerde onları uzaktan bir süre seyretti. Sonra da atının başını çevirip geri döndü. Bizim devrimiz geçmiş Gülsarı. İkimiz de kocadık. Artık kime ne yararımız olur? Bende güç kalmadı. Sonumuza varan yol, evimize varan yoldan daha kısa artık. Aradan bir yıl daha geçtikten sonra Tanabay Gülsarı'yı bir arabaya koşulmuş olarak gördü. İçi yandı. Anlı şanlı yorgayı, sonunda bacaklarının koşma gücü bitip boynuna eski bir hamut geçirilmiş, kırık dökük bir arabayı çektiğini görmek Tanabay'a dayanılmaz geldi ve hemen başını başka tarafa çevirdi. Onu öyle görmektense görmemek daha iyiydi. Daha sonra Tanabay Gülsarı'yı bir daha gördü. Üzerinde kısa pantolonlu, yırtık fanileli, 7 yaşlarında bir çocuk vardı. Ata binmiş olmaktan gururlanıyor, çıplak topuklarını mahmuzlar gibi hayvanın karnına vuruyor, yürütüyordu. Çocuk ata belki ilk kez biniyordu. Onun için ona yavaş, uysal bir at vermişlerdi. Demek anlı şanlı yarış atı Gülsarı bu hallere düşmüştü. Çocuk kıvançla, övünçle bağırıyordu. Dede bak ben Japayev oldum. Japayev ünlü bir süvari komutanı. Şimdi dereyi geçeceğim. Hadi hadi geç ben de göreyim dedi Tanabay çocuğu yüreklendirdi. Çocuk dizgini sallayarak atı dereye sürdü. Fakat yorga dikçe olan karşı kıyıya geçerken çocuk atın sırtından kaydı, cump diye suya gömülüverdi. Anne diye bağırdı korkan çocuk. Tanabay onu dereden çıkardı, atın yanına götürdü. Gülsarı dereden çıkıp yolda durmuş, bir bu ayağını bir o ayağını kaldırarak bekliyordu. Ayakları sızlıyor, gerçekten hasta diye düşündü Tanabay. Sonra çocuğu kaldırıp yine atın sırtına oturttu. Hadi git bakalım, bir daha düşme dedi. Atın da Tanabay'ın da kaderiymiş. Gülsarı en sonunda yine Tanabay'ın eline düştü. Tanabay ona iyice bakmış, beslemiş, ayağa kaldırmıştı. Ve işte şimdi yorga Tanabay'ı son kez Aleksandrovka yokuşundan buraya kadar getirmişti. Ve şimdi Gülsarı o yolun kıyısında can çekişiyordu. Tanabay ilçedeki oğlunun evine bir kutlama için gitmişti. İkinci torunu dünyaya gelmişti çünkü. Doğum armağanı olarak kestiği bir koyunun etini, bir çuval patates ve caydarın pişirip hazırladığı bazı yiyecekler ve öteberi götürmüştü onlara. Caydar hasta olduğunu söyleyerek gelmemişti. Tanabay çok iyi biliyordu onun için gelmediğini. Gelinini sevmiyordu Caydar. Ama bu konuda ağzını açıp oğluna tek kelime söylemez, belli etmemeye çalışırdı. Oğulları pısırıktı. Evlendiği orak ağızlı gelin ise ukalanın, dırdırcının tekiydi. Kocasına ne isterse yaptırır, o ne isterse o olurdu. Dediğini yaptırmak, üste çıkmak için ağzına geleni söylemekten, karşısındakini aşağılamaktan çekinmeyenler vardır. Tanabay'ın gelini de onlardan biriydi işte. Oğlunun terfi etmesine de onun bu tıyneti engel olmuştu. Onun geleceği yere başka birini atamışlardı. Gelin bundan da kaynatasını sorumlu tutuyordu. Ömrünü çobanlık, yılkıcılıkla geçirecek olduktan sonra parti üyesi olmanın ne yararı var? Sen partiden de kovuldun. Bu yüzden çocuğun yükselemiyor. 100 yıl çalışsa bundan başka bir şey olamayacak. Sizin umrunuzda mı? Dağda oturuyorsunuz. Biz de senin yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Tanabay geldiğine geleceğine pişman olmuştu. Gelinini susturmak, sakinleştirmek için. Madem ki böyle, ben de partiye yeniden girmek için başvurayım bari demişti çekine çekine. Ya çok mu gereklisin partiye? Ne zaman gelecek acaba diye gözlerini dört açıp seni mi bekliyorlar? Senin gibi bir ihtiyar olmadan işlerini yapamazlar mı sanıyorsun diye bar bar bağırdı gelin. Sanki karşısında konuşan gelini değil de bir yabancıydı. Bir yabancı, bir başkası olsaydı Tanabay bu sözlerin altında kalır mıydı hiç? Ama iyi de olsa, kötü de olsa öz oğlunun karısıydı. Böylesine yakınıydı. İnsan kendi kolunu koparıp atabilir miydi? Hiç sesini çıkarmadı, tartışmadı. Kocanın yükselmesine engel olan ben değilim. Onun kendisinde iş yok. Aklı başında bir kadınla evlenmediği için işinde yükselemedi diyemedi. İyi kadın kötü erkeği zor kılar. Kötü kadın iyi erkeği hor kılar demiş atalarımız diyecekti ama oğlunu karısının önünde küçük düşürmekten çekindiği için bunu da söyleyemedi. Tanabay işte bu yüzden o geceyi onların evinde geçirmek istememiş, geç de olsa yola koyulmuştu. Ateşin başında oturan Tanabay bunları da hatırlıyor, gözünün önüne getiriyor ve kendi kendine mırıldanıyordu. Ahmak albastı kadın, senin gibi albastılar nereden çıkarlar bilmem ki. Kimseye sevgisi saygısı yok, arlanması utanması yok. Kendisinden başka kimseyi düşünmez, herkesi de kendisi gibi sanır. Ama hiç de senin söylediğin gibi değil albastı. Beni yararlı görüyorlar, istiyorlar. Ben yararlıyım, yararlı. Tan ağardı, dağlar göründü, uçsuz bucaksız bozkırın üzerinden karanlık kalktı. Çay kıyısında sönmüş ateşin dumanı belli belirsiz tutuyordu. Sönmüş ateşin başında saçları ağarmış, gocuğunu omzuna atmış yaşlı Tanabay öylece duruyordu. Yorga atın gocuğa ihtiyacı yoktu artık. Gülsarı öbür dünyaya göçmüş, Tanrı'nın yılkısına katılmıştı. Tanabay ölen ata baktı, baktı da onun Gülsarı olduğuna inanamadı. Zavallı hayvan ne kadar da zayıftı. Can çekişirken son bir çırpınışla kafasını geriye atmış yan yatıyordu. Başında başlığının deri izleri vardı. Dört ayağı dört yana açılmış, kas katı olup kalmıştı. Çatlamış toynaklarında yıpranıp incelmiş nalları görünüyordu. Artık bu asil toynaklar yere basamayacak, karayolda iz bırakamayacaklardı. Artık ayrılık zamanı gelmişti, gitmeliydi. Tanabay son bir kez atın üzerine eğildi. Hayvanın buz gibi olmuş göz kapaklarını parmaklarıyla indirdi, gözlerini kapadı. Son bir kez atın başlığını çıkardı ve ardına dönüp bakmadan yürüdü, gitti. Taşlara basa basa dağı aşa aşa yürüyordu. Yine acı düşüncelere daldı. İhtiyarlık gelip çatmıştı. Evet, artık sona varan yol, eve varan yoldan kısaydı. Gökyüzünde sıra sıra uçuşan kazların kanat çırpınışına kendi kanatlarının gücü yetmediği için geride kalıp tek başına donarak ölen kaz gibi ölmek istemiyorum. Kanat çırparken ölmek istiyorum. Bir yuvadan uçup gideceğim zaman o yuvayı benimle paylaşanlar üzerimde cıvıl cıvıl uçuşsunlar. İşte benim armanım bu diye düşünüyordu. Samansur'a bir mektup yazarım. Ona derim ki Yolga Gülsarı'yı hatırlıyor musun? Hatırlarsın elbet. Babanın parti üye kartını teslim etmek için ilçe merkezine gittiğimde ben o yorgaya binmiştim. Beni yola çıkarıp uğurlamıştın. İşte o at benim tulparım, Gülsarım dün gece ilçeden dönerken Aleksandrovka yokuşunda öldü. Bütün gece onun başı ucunda oturdum. Bütün gece, bütün geçmişimi düşündüm. Her şeyi gözümün önüne getirdim. Yamansız yahşi olmaz derler ya, onun gibi, tıpkı Yorga Gülsarı gibi bir gün bir yol üstünde ben de öleceğim. İki gözüm Samansur, benim partiye yeniden girmeme yardımcı olmanı istiyorum. Çok yaşamam artık. Kart bir koyunun ömrü ne kadarsa benim de o kadar ömrüm kaldı. Ömrümün sonunda armandaşlarımdan, ülkücü arkadaşlarımdan ayrı kalmak istemiyorum. Düşünüyorum da baban Çora'nın kendi parti kartını parti komitesine benim teslim etmemi istemesinin bir sebebi vardı. Çora'nın oğlu Samansur, sen beni, Tanabay Bakasov'u çok iyi tanırsın. Atın başlığını omzuna almış, düzü yokuşu aşarak yürüyordu. Gözlerinden akan yaşlar yüzünü sakalını ıpıslak etmişti. Gözünü yüzünü silmiyordu. Bunlar doğuştan tulpar, doğuştan talpanma gülsarı için dökülen yaşlardı. Yaşlı gözlerle yeni sabaha tek başına dağların eteklerine doğru uçan yaban kazına uzun uzun baktı. Gözyaşları daha çok akmaya başladı. Yaban kazı yolunu şaşırmış, sürüden ayrılmıştı. Arkadaşlarına yetişmek için acele ediyordu. Uç yaban kazı uç, kanatların yorulmadan arkadaşlarına yetiş diye derin bir iç çekti. Sonra elveda Gülsarı, elveda dedi. Yürürken o eski yanık ağadın ezgisi geldi kulaklarına. Ana deve bozluya bozluya yitirdiği yavrusunu günlerden beri arıyordu. Neredesin kara gözlü güzel botam, memelerinden güzel kokulu aksüt akıyor. Neredesin kara gözlü botam, ses ver bana, dolup taşan memelerinden süt akıyor, güzel kokulu ananın sütü. Kitabın sonu. 26 Kasım 2004. Sayfa 221.